Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 14.
7. dizin, sayfa 128. 7. kısım. Kabil üzerine bombalar yağmaya başladığında İsmet Han hala kuzeyde, Badakşan cephesinde komutanlık yapıyordu. Dünya Kabil'de olanları ve güneydeki şaşırtma taktiklerini izlerken, ABD özel timleri Mesut'un ordusunu üstlenmiş olan General Fahim'e yardım etmek üzere kimseye fark ettirmeden Badakşan'a girmişlerdi. Gerçek çatışmaların yapılacağı yer burasıydı. Gerisi yalnızca medya için bir göz boyamadan ibaretti. Asıl anahtar Kuzey İttifakı'nın kara güçleriyle Amerikan hava gücü olacaktı. Afganistan'ın oldukça küçük olan hava kuvvetleri daha tek bir uçak havalanmadan karada yok edildi. Tank ve tüfekleri görüldükleri yerde devre dışı bırakıldı. Son birkaç yılı ülke dışında güven içinde geçirmiş olan Özbek Raşit Dostum geri dönmesi konusunda ikna edildi. Ve Dostum, Fahid'in kuzeydoğudaki cephesini desteklemek için kuzeybatıda ikinci bir cephe kurdu. Ve Kasım ayında büyük saldırı başladı. Bu saldırıda en büyük koz 1991'deki 1. Körfez Savaşı'ndan beri savaşma yöntemleri alanında devrim yaratmış olan teknolojiyi, yani hedef işaretlemeydi. Özel tim komandoları ittifak güçlerinin arasına karışarak çok güçlü dürbünlerle düşmanın konuşlandığı noktaları, silahlarını, tanklarını, cephaneliklerini, stoklarını, tedarik yöntemlerini ve komando sığınaklarını tespit etmeye başladılar. Bütün bu hedefler omuzda taşınan bir ışıldak aracılığıyla kızıl ötesi bir noktayla işaretleniyor, sonra da telsizle hava saldırısı başlatılıyordu. Kuzey İttifakı ile çarpışan Taliban ordusunun yok edilmesinde hava saldırılarının payı büyüktü. Hava saldırıları Amerikan donanmasının güney sahilinde demir atmış uçak gemilerinden kalkan savaş uçakları ve Özbekistan'dan yüklüce bir para karşılığında kalkmasına izin verilen A-10 tipi avcı uçakları tarafından gerçekleştiriliyordu. Kızılötesi ışınlarla sektirmeden hedefe kilitlenen bomba ve roketlerle Taliban ordusu birim birim yok edildi ve tacikler zafer çığlıklarıyla saldırıya geçtiler. Onlar ilerleyip kaleleri teker teker ele geçirirken İsmet Han sürekli geri çekilmeye devam ediyordu. Başlangıçta Taliban ordusunun kuzeyde yaklaşık 30 bin adamı vardı. Ne var ki ordu günde yaklaşık 1000 kayıp veriyordu. Ne ilaçları vardı, ne yaralıları hastanelere sevk etme olanağı, ne de doktorları. Yaralılar son dualarını edip birer sinek gibi ölüyorlardı. Diğerleri ise Allahu Ekber çığlıklarıyla kendilerini kurşun yağmurunun ortasına atıyordu. Taliban ordusuna bir zamanlar gönüllü olarak katılmış olan askerlerin sayısı çoktan tükenmişti. Onlardan geriye yalnızca birkaç kişi kalmıştı. Taliban'a bağlı asker toplama ekipleri on binlerce genci zorla orduya dahil etse de çoğunluğu çarpışmak istemiyordu. Gerçek fanatiklerin sayısı her gün biraz daha azalıyordu ve İsmet Han hala geri çekilmek zorundaydı. Her çatışmada en ön saflarda çarpışıyor ve her defasında bir gün bile daha fazla dayanamayacağını düşünüyordu. 18 Kasım günü Kunduz kentine ulaştılar. Kunduz kentinin güney kökenli Gilzai aşiretinin yerleşim bölgesi olması kaderin bir cilvesiydi. Burada Tacik ve Hazaralardan oluşan denizin ortasında birçok Paştun yaşıyordu. Bu nedenle Taliban ordusunun buraya sığınabilmesi hiç de şaşırtıcı değildi ve teslim olmayı da burada kabul etti. Afganlar için karşılıklı görüşmeleri öngören bir şekilde teslim olmanın utanç verici bir yanı yoktu ve koşulların kabul edilmesi durumunda bunlar mutlaka yerine getirilirdi. Tüm Taliban ordusu General Fahim'e teslim oldu ve Amerikalı danışmanlarının karşı çıkmalarına karşın o da bunu kabul etti. Taliban bünyesinde Afgan olmayan iki grup vardı. Bu gruplardan biri 600 Arap'tan oluşuyordu. Bunların hepsi de Usama Bin Laden tarafından gönderilmiş sadık taraftarlarıydı. Çatışmalar sırasında 3000'i aşkın Arap can vermişti ve geri kalanlar da Allah'ın yanına gitseler Amerikalılar tek bir gözyaşı bile dökmezlerdi. İkinci grup ise yaklaşık 2000 Pakistanlı'dan oluşuyordu ve bunların ortaya çıkarılmaları durumunda İslamabad mahcup duruma düşecekti. 11 Eylül'den sonra Pakistan Devlet Başkanı General Müşerref'ten son derece net bir karar vermesi istenmişti. Ya sadık bir Amerikan destekçisi olacak ve bunun karşılığında milyarlarca dolar mali yardım alacak ya da gizli servisi ISI aracılığıyla Taliban'ı ve aynı zamanda Usama Bin Laden'i desteklemeye devam edecek ve bunun sonuçlarını sineye çekmek zorunda kalacaktı. Müşerref kararını ABD'den yana verdi. Ne var ki ISI'nin Afganistan'da hala ajanlardan oluşan küçük bir ordusu vardı ve Taliban saflarında çarpışan gönüllü Pakistanlılar hiç tereddüt etmeden kuzeye gitmeleri konusunda cesaretlendirildiklerini itiraf etmekten çekinmeyeceklerdi. 3 gece içerisinde büyük çoğunluğu gizli bir hava köprüsü aracılığıyla Pakistan'a geri götürüldü. Yaklaşık 4000 tutuklu gizli bir anlaşma çerçevesinde ve istenme oranına bağlı olarak değişen bedeller karşılığında ABD ve Rusya'ya satıldı. Ruslar bütün Çeçenlerle Taşkent'e yaranmak amacıyla Taşkent aleyhinde hareket eden bütün Özbekleri istedi. Ordu teslim olduğunda yaklaşık 14 bin askeri vardı ama bu sayı gün be gün azalıyordu. Sonunda Kuzey İttifakı asıl savaşla ilgili haberleri iletmek amacıyla kuzeye akın eden dünya basınına yalnızca 8 bin kişiyi tutukladıklarını açıkladı. Sonra 5 bin kişinin Özbek General Dostum'a teslim edilmesine karar verildi. Dostum bu 5 bin kişiyi batıya kendi bölgesi olan Şibergan'a götürecekti. Bu amaçla yanlarına yiyecek içecek verilmeden çelikten yük konteynerlerine bindirildiler. Konteynerlerin içi o kadar sıkışıktı ki esirler ancak ayakta durabiliyor ve biraz olsun hava alabilmek için başlarını yukarıdaki hava deliğine doğru uzatıyorlardı. Batıya doğru ilerlerken yolda onlara birkaç hava deliği armağan etmeye karar verdiler ve bunu konteynerlere ağır makineli tüfeklerle ateş ederek gerçekleştirdiler. Kurşun sağına bütün çığlıklar kesilene dek devam etti. Geriye kalan 3015 esir arasındaki Araplar seçilerek çıkarıldı. Bunlar aralarında Suudiler, Yemenliler, Faslılar, Cezayirler, Mısırlılar, Ürdünler ve Suriyeliler olmak üzere Müslüman aleminin farklı ülkelerinden geliyorlardı. Aşırı köktenciler daha önceden Özbekler Taşkent'e teslim edilmişti zaten. Çeçenlerin büyük çoğunluğu da öyle ama içlerinden birkaçı bu kötü kaderden kurtulmayı başarabilmişti. Tüm mücadele boyunca Çeçenler vahşilikleri, acımasızlıkları ve intihardan bile çekinmemeleriyle ün salmışlardı. Geriye kalan 2400 adam Taciklerin elinde kaldı ve kimse onların ne olduğunu öğrenemedi. Arapları eleyen adamlardan birisi İsmet Han'a Arapça hitap etti. İsmet de Arapça karşılık verince Arap olduğu sanıldı. Üzerinde rütbesini gösteren herhangi bir işaret yoktu. Üstü başı leş gibiydi, açtı ve bitkindi. Kendisini belli bir yöne doğru ittiklerinde buna karşı koyamayacak kadar halsizdi. Böylece batıya, Mezar-ı Şerif'e, dostum ve Özbek yandaşlarının yanına gönderilecek olan aralarında 6 Afgan'ın da bulunduğu gruba dahil oldu. Bu arada Batı medyası bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeye başlamıştı ve kısa bir süre önce bölgeye gelmiş olan Birleşmiş Milletler esirlerin güven içerisinde nakledilmelerini sağlıyordu. Bir yerlerden kamyonlar bulundu ve 600 esir bu kamyonlara bindirilerek engebeli yollardan batıya, mezara doğru yola çıkarıldı. Ancak son varış noktası kentin kendisi değil, 16 kilometre batısındaki dev hapishane kalesiydi. Böylece adı Kalai Cangi olan cehennemin kapısına vardılar. Afganistan'ın fethi ilk bombanın atılmasından Kabil'in Kuzey İttifakı tarafından alınışına dek tam 50 gün sürdü. Ancak gerek Amerika gerekse İngiltere'nin özel kuvvet birimi Afganistan topraklarında çok önceden faaliyet göstermeye başlamıştı. Mike Martin onlara katılmayı çok istiyordu ancak İslamabad'daki İngiliz Yüksek Komisyonu Pakistan ordu yönetimiyle bağlantı konusunda kendisine mutlaka ihtiyaçları olduğunu söylüyordu. Bagram'a kadar Kabil'in kuzeyindeki bir zamanların büyük Sovyet hava üssü kentin kuşatılması sırasında ittifak güçlerince üs olarak kullanılacaktı. Burada bulunan Taliban'a ait uçaklar yanarak enkaza dönüşmüşlerdi ve kule de bir harabe yığınından ibaretti. Ancak uzun kalkış pisti sayısız dev hangar ve Sovyet garnizonunun kalmış olduğu barakalar yeterli zaman ve parayla kullanılır hale getirilebilecekti. Üs 3 Kasım günü ele geçirildi ve İngilizler burayı sahiplendiklerini ilan etmek üzere SBS'den bir ekip gönderdiler. Bu Mike Martin için Rawalpindi Havalimanı'ndaki Amerikalılardan kendisini oraya uçakla ulaştırmalarını istemesi için bulunmaz bir bahaneydi. Gerekçe olarak da ortalığı kolaçan etmek istediğini öne sürdü. Üs son derece çıplak ve rahatsız bir yerde ama Amerikalılar gelip her yere koymadan önce SBS bütün bir hangarı kurtarmayı başarmıştı. Adamlar hangarın iç kısmında buz gibi esen rüzgardan olabildiğince uzakta yere çömelmiş oturuyorlardı. Askerlerin en berbat, en tuhaf mekanları bile rahat edilebilecek bir yere dönüştürebilme yetenekleri vardır. Diğerlerinden daha berbat yerlerde kalmaya alışık olan özel kuvvet elemanları ise bu konunun adeta uzmanıdırlar. SBS biriminin 20 üyesi cipleriyle araziyi dolaşmış ve birkaç çelik yük konteyneri bularak hangara getirmişti. Fıçı, kalas ve bolca yaratıcılıkla bu konteynerleri, yatak, kanepe, masa, elektrikli lamba ve her şeyden önemlisi çay yapmak için su ısıtıcılarının fişlerini takabilecekleri prizlerle rahat konaklama yerlerine dönüştürmüşlerdi. 26 Kasım gününün sabahında birime komuta eden subay adamlarına bir açıklamada bulundu. Mezar-ı Şerif'in batısında Kalai Cangi adında bir yer var. Burada tuhaf bir şeyler dönüyormuş. Görünüşe göre mahkumların tümü ayaklanarak gardiyanların silahlarını ele geçirmişler ve onlarla çatışmaya girmişler. Sanırım duruma en kısa zamanda bir göz atsak iyi olacak. Bu iş için 6 donanma askeri seçildi ve hizmetlerine tankları doldurulmuş 2 cip verildi. Tam yola çıkacaklarken Martin, "Size katılmama itirazınız var mı?" diye sordu. "Belki bir çevirmene gereksinimimiz olur." Küçük SBS biriminin subayı bir donanma yüzbaşısıydı. Martin ise paraşütçü albayıydı. Elbette teklifi itirazsız kabul edildi. Martin ikinci araca şoförün yanına oturdu. Hemen arkasında 30 kalibrelik makineli tüfeklerinin başında çömelmiş 2 donanma eri duruyordu. Salang geçidi üzerinden kuzeydeki vadileri geçerek mezara, oradan da Kalai Cangi'ye yolculuk 6 saat sürdü. Kalai Cangi'deki mahkumların uğradığı katliamın nedenleri o zamanlar da tartışılmıştı. Bugün bile tam netlik kazanmayan bu katliamın neden yapıldığına dair bir takım inandırıcı ipuçları vardı yalnızca. Bazı gerçekleri tamamen ters algılama konusunda müthiş başarılı olan Batı medyası, tutukluları ısrarla Taliban diye nitelendiriyordu. Gerçekte burada söz konusu olan kişiler, araya rastlantı eseri karışmış 6 Afgan dışında yenik düşmüş El-Kaide militanlarıydı. Afganistan'a birer El-Kaide militanı olarak kendi cihatlarını gerçekleştirmek, bu uğurda çarpışmak ve ölmek için gelmişlerdi. Kunduz'dan batıya nakledilmiş olan bu 600 kişi Orta Doğu'daki en tehlikeli kişilerin bir kısmıydı. Kalağa'da kendilerini bekleyen 5 para etmez bir subayın komutası altındaki yarı eğitimli, açlıktan perişan 100 Özbek askeriydi. Raşit Dostum orada bulunmuyordu, onun yerine komuta Seyit Kamal'deydi. 600 adamın 60 kadarı Arap olmayan 3 kategoriye dahildiler. Bunlardan ilki Rusya'ya gitmenin kendileri için ölüm fermanı olduğunu tahmin ederek tanınmaktan kurtulmuş olan Çeçenlerdi. İkinci grupta ise yine Özbekistan'da kendilerini ölümün beklediğinden hiç kuşkuları olmayan Taşkent karşıtları vardı. Üçüncü grup ise Pakistan'a dönmeleri halinde serbest bırakılacaklarını bilmediklerinden büyük bir aptallık yaparak kaçan Pakistanlılardı. Geriye kalanlar ise Arap'tı. Kunduz'da kalmış pek çok Taliban'ın aksine çatışmalara zorunlu tutuldukları için değil, gönüllü olarak katılmışlardı. Her biri El-Kaide'nin eğitim kamplarında eğitilmiş, vahşi ve usta savaşçılardı. Yaşamak hiçbiri için çok önemli değildi. Allah'tan tek dilekleri ölüme giderken yanlarında birkaç batılı ya da batı dostu götürebilmek ve bu sayede şehit olabilmekti. Kal'a kalesi batıdaki kaleler gibi inşa edilmemişti. 4 hektarlık arazisinde açık alanlar, ağaçlar ve tek katlı binalar bulunmaktadır. Bütün bunları yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki duvarlar çevrelemektedir. Bu duvarlar dört bir yandan meyilli olduklarından usta bir tırmanıcı kolayca duvara tırmanarak tepedeki siperin üzerinden göz atabilir. Kalın duvarların içinde baraka, depo ve koridorlardan oluşan bir labirent ve bunların altında da tüneller ve zindanlar bulunmaktadır. Özbekler kaleyi henüz 10 gün önce ele geçirmişlerdi ve görünüşe göre güney ucunda Taliban'a ait bir silah deposu olduğunu bilmiyorlardı. Bu nedenle de tutsaklarını doğruca oraya götürmüşlerdi. Kunduz'da tutsakların tüfekleri ve RPG'leri alınmış ancak üzerleri aranmamıştı. Eğer aranmış olsaydı adamların neredeyse her birinin giysilerinin altında bir ya da iki el bombası saklamış olduğu gözden kaçmazdı. Böylece konvoyla karaya gelmişlerdi. İlk işaret oraya vardıkları cumartesi gecesi geldi. 5. kamyonda bulunan İsmet Han 100 metre uzaklıktan gelen patlama sesini duydu. Araplardan birisi çevresine birkaç Özbek topladıktan sonra el bombasının pimini çekerek kendisini ve çevresindeki Özbekleri havaya uçurmuştu. Gece iyice bastırmıştı, ortalık zifiri karanlıktı. Dostumun adamları tutsakların üzerine ertesi gün aramaya karar verdiler. Tutsakları kaleden içeriye sokarak yiyecek içecek vermeden yere oturttular ve çevrelerini silahlı ama oldukça tedirgin korumalarla çevirdiler. Sabahın alacakaranlığında tutsakların üzerlerini aramaya başladılar. Çatışmalar nedeniyle hala bitkin durumda olan tutuklular karşı koymadan ellerinin arkadan bağlanmasına izin verdiler. İpleri olmadığından Özbekler tutsakların türbanlarını kullanıyorlardı. Ne var ki bir türban ip değildir. Tutsaklar birer birer ayağa kaldırılıp arandılar. Üzerlerinden tabancalar, el bombaları ve para çıktı. Gittikçe yükselen para kümesi Seyit Kamel ve yardımcısı tarafından yan odaya götürüldü. Az sonra pencereden içeriye göz atan bir Özbek askeri iki adamın paraları kendi ceplerine attığını gördü. Bu duruma itiraz etmeye kalkışması üzerine adamlar bir an önce kaybolmasını buyurdular. Ama adam elinde bir tüfekle geri geldi.
Ayrım sonu.